Ayrım 20.
Bunun anlamı sadece şudur. Bu insan meta ve bütünşeyleşmiş ilişkileri bir parça iktidarsız kılabilmiş, özne oluşunu geriye kazanmaya ve kendini yeniden özne yapmaya başlamıştır. Yabancılaşmanın bilinci, bu durumda yalnız kurtuluşun şartı değil, onun daha sonra gelişmeyi belirleyen ilk adımıdır da. Söz konusu belirlemenin yönü ve içeriği, emansipasyonun yukarıda verilen tanımından dolaysız olarak açığa çıkmaktadır. Emansipasyon, bireyin özne olması demekse, bu artık salt öznel ve topluma kapalı özel hayatta değil, aksine şeyleşmiş toplumsal ilişkilere aktif olarak müdahalede cereyan edecektir. İnsan bu ilişkileri dansa kaldırmalıdır, toplumu emri altına almalı ve ona sahip olmalıdır. Rudi Doş bunu gayet yerinde bir formülle ifade etmiştir. Otoriter bir toplumda yaşayan insanlar olarak bizim, otoriter karakter yapımızı kırmak için yalnız bir şansımız var. Bu toplumda sadece sistemin var olan iktidar ve egemenlik yapısı nedeniyle kendilerinden esirgenmiş bu toplumun insanları olarak hareket etmeliyiz. Kurtuluş yolundaki insan kendisinden esirgenmiş olana bilinçli toplumsal pratiğiyle sahip çıkar. Bu pratikle değiştirmek üzere topluma müdahale eder. Yani emansipasyon politik pratik olmadan düşünülemez. Daha da açıkçası kapitalist sisteme karşı sosyalist toplumdan yana politik mücadele vermeden olmaz. Kurtuluş öyle bir durum ve hedef olmaktan çok bir faaliyettir, aktif politik süreçtir. Görülüyor ki Marksist teorinin toplumla ilgili kavramları üzerinden bir emansipasyon anlayışına varabiliyoruz. Bu burjuva psikolojisinde ve psikoanalizinde tamamen meçhuldür. Burjuva terapi uzmanı yabancılaşmanın kendisine dokunmadan onun öznel ağrıları üzerinde çalışır. Bireyin acı çeken öznesizliği yerine sözde acıdan uzak bir öznesizlik koyar. Aşırı korkuları tasfiye yoluyla beni güçlendirir. Ve bütün bunları yaparken zorunlu olarak sadece bireysel psikolojik kavramlarının sonucu olarak egemenliğini şeyleşmiş ilişkilerin elinden kurtarmış ve nicelikçe yeni olan bir ben imkanını gözden kaçırır. Buna karşılık Marksist teori, kurtuluş yolundaki insanı başından itibaren kendi toplumsal ilişkili diyalektik kavramları aracılığıyla öznel bireyselliğinin dar çemberinden çıkmaya zorlar. Artık emansipasyon sadece korkudan kurtulmak değil, benden özne oluşunu çalmış olan toplumsal güçlerden ve metadan kurtulmaktır aynı zamanda. Öznel rahatsızlıklar ve onların nesnel toplumsal karşılıklarının kavramsal birleşmesinden ve ayrıca burjuva ben kavramının Marksist özne kavramı halinde genişletilmesinden emansipasyon bağlamında yeni bir mücadele yönü kendiliğinden belirmektedir. Kurtuluş yolunda insan yabancılaşmış ve yabancılaşan topluma karşı verdiği mücadelede serpilecektir. Yeni bir faaliyet olan bu mücadele içinde kaybettiği özneyi bulur. Zaten bizzat bu mücadelenin içinde yeni özne oluşun önemli bir deneyimi yatmaktadır. Politik pratik sayesinde emansipasyonun genç Marx tarafından aşağıdaki gibi formüle edilen şu kesin momenti yerine gelmektedir. Ancak insan kendi güçlerinin ve yeteneklerinin toplumsal güçler olarak farkına vardığı ve onları örgütlediği zaman ve böylece toplumsal gücü politik güç biçiminde kendinden ayırmadığı zaman işte ancak o zaman insanın kurtuluşu yerine gelmiş demektir. Burada söz konusu olan yabancılaşmanın ortadan kaldırılışı için ifade edilen bir başka formüldür. Yani sorun insanın kendi gücünü toplumsal güç olarak ve tersine toplumsal ve politik güçleri de kendi güçleri olarak keşfetmesidir. Başka bir deyişle kendi özne oluşunun toplumsal ilişkileri kendi mantığına göre etkilemesi ve değiştirmesi yeteneklerinin keşfedilmesidir. Bu keşif en kolay olarak devrimci bir grup ya da parti içinde gerçekleşecektir. Yoksa başka politik güçlerle birleşmediğim ve böylece onlarla birlikte gerçekte toplumsal bir güç oluşturmadığım sürece kendi güçlerimi toplumsal güçler olarak nasıl fark edebilirim? Kim emansipasyondan yabancılaşmanın kaldırılmasını anlıyorsa kapitalizme karşı politik çalışmayı benimsiyor demektir. Bu çalışma insanın kurtuluş anlayışının maddi duyusal ifadesidir. Politik ve kişisel diye yapılan kurtuluş ayrımı artık kesin olarak ortadan kalkmaktadır. Nasıl yabancılaşma kavramı hem nesnel toplumsal varoluşu hem de onun öznel reflekslerini içinde birleştiriyorsa, bunun karşılığı olan emansipasyon kavramı da nesnel ölçütlerle ölçülen politik faaliyeti, bireysel acılardan kurtuluşun öznel kategorileriyle birleştirmektedir. Öznel nesnel politik, özel toplumsal ve bireysel psikolojik kategoriler gibi zıtlıklar, burjuva bilincinin habersiz olduğu yeni bir birlik içinde geçersiz kılınmaktadır. Son açıklamalarımızda politik mücadeleden ve kapitalist düzeni, bu düzen anayasa düzeniyle asla aynı değildir. Karşı politik çalışmadan söz edildiyse, burada ağırlık noktası yıkmak ve yok etmekte değil, aksine inşa etmek ve kurmakta bulunmaktadır. Sırf savaşmak, bu bölümün başında eleştirdiğimiz soyut inkarın çıkış noktasıdır. Toplumun diyalektik olmayan inkarı geçici olarak taşıyabileceği ilerici anlamına rağmen, yine de yabancılaşmış bilincin bir varyasyonudur. Gerçi bu sırada birey kendini toplumun kurbanı olarak kavramaktadır. Ancak aynı zamanda o toplumu üreten olarak görmemektedir. Saklanmış olan bu yabancılaşma söz konusu düşüncenin çaresizliği ve başkaldırmanın pasif teslimiyete dönüşmesi için bir nedendir. Buna karşılık olumlu politik çalışma toplumun içinde, kurumların içinden uzun bir yürüyüş olarak cereyan eder. Gelişmiş kapitalist toplumumuzun içkin çelişkileriyle işe başlar ve toplumun ilerici yanlarına dikkat çeker. Ayrıca bunda anti-otoriter hareket tarafından açıklıkla görülmüş önemli bir terapi etkisi de bulunmaktadır. Toplumsal otoriteler psişik bakımdan iktidarsız kılınmakta ve bununla ilgili olarak ben üst benin zincirlerinden kurtulmaktadır. 3. Bireyin tedavisi için psikoanalizle Marksizmin birleşmesi zorunluluğu. Emansipasyon hakkında şimdiye kadar anlatılanlar, rahatsızlıkları olan ve dıştan yardım görmeden acılarının üstesinden gelemeyecek olan belli bir bireyden çok, genel kapitalizmin insanının kurtuluşuyla ilgiliydi. Böyle bir bireye genel düşüncelerle pek yardımcı olunamaz. Peki eyleme geçmekten korkuyorsa nasıl politik davranacak? Bu topluma ve onun temsilcilerine karşı her haklı başkaldırı, kısa zamanda aşılması mümkün olmayan korku engellerine dönüşüyorsa, böyle bastırılmış nefret, kendi kendini yıkarcasına içe dönüyorsa ya da insanın kendi grubu içinde boşalıyor ve herkesin bir güvence olarak kesinlikle ihtiyaç duyduğu dayanışmayı bozuyorsa. A. Korkunun ilerici yanı. Tedavi pratiğine gelmeden önce bazı noktaları yeniden gözden geçirelim. Nedir korku? Korku, içinde yabancılaşmış toplumsal güçlerin bireye gayet açık bir tarzda egemen olduğu bir durumdur. Bireyle toplum arasındaki çelişki burada bilinçli bir rahatsızlık doğurmaktadır. Hemen hemen bütün psişik acılar ve bedensel hastalıkların çok büyük bir bölümü bu çelişkinin ifadesidir. Korkuyu sadece psikolojik olarak ele aldığımızda onun toplumsal acısını ve bununla birlikte insanın kendi korkusuna bilinçli bir cevap olarak politik pratiği dışarıda bırakmış olacağız. Ancak korkuyu Marksist açıdan ele alırsak, yani yabancılaşmanın öznel yanı olarak ele alırsak, o zaman kendi korkumuza yönelik durumumuz değişecektir. Korku o zaman ilk planda kişisel bir bozukluk değil, toplumsal bir noksanlıktır. Barbar bir toplumda yaşadığımız için korkma nedenimiz vardır. Bu artık anne ya da babayla olan çözülmemiş bir çocukluk çatışması olmayıp, hiçbir biçimde haklı gösterilemeyecek ve acımasız ilişkilerin bizim üzerimizde kurduğu egemenliktir. Emansipasyon bu egemenliğin kaldırılması demektir. Bu emansipasyon kavramı ne kadar çok içselleştirilirse ve ilerleyen bilinçlenme süreci korkuda toplumsal egemenliği tanımayı ve bilinçli olarak yaşamayı ne kadar mümkün kılarsa, korkunun kendisi de bir felç olma ve yılgınlık momentinden aktif olma momentine doğru o kadar çok değişecektir. Saldırı ve korkunun merkezi dinamiği için yeni düzenleme imkanları gelişmektedir. Bu ilerici moment korkunun içinde baştan itibaren vardır. Korkuda yasak olan şey gizli istekler ve ihtiyaçlar ve baskı altında olmayan insan uyanmaktadır. Bu bir özgürlük kırıntısı, bir kabul etmeme ve başkaldırma kırpıntısıdır. Bireyle toplum arasındaki çelişkinin ilerici yanı burada yatmaktadır. Bu yanı tutmak yalnız kişisel değil, aynı zamanda tarihi görevimizdir. Evet, korkuyu yaşamak, üretici güçlerimizin ulaştığı gelişme düzeyi nedeniyle çoktan yerine getirilmesi mümkün olan bir özgürlük isteminin belirtisidir. İnsanın ileriye yönelik kendi gelişmesinin çekirdeği baştan beri korkunun içinde bulunmaktadır. Tabii ki kaybolmuş özne oluşun geriye kazanılması diye nitelendirdiğimiz eksiksiz gelişme, toplumla ve onun işlev taşıyıcılarıyla olacak sürtüşme içinde her zaman korku engellerine çarpacaktır. Ama bunu biliyoruz ve bu yüzden cesaretimizin kırılmasına artık izin vermeyeceğiz. Çünkü artık korku yeni bilincin bir motoru olmuştur ve bu haliyle devrimci sürecin bir parçasıdır. B. Marksist kurtuluş kavramı anlamında psikoterapi yardımı. Korkunun ilerici yanını bilinçli olarak anlayabilmek ve uygulayabilmek için besbelli ki asgari ölçüde bir ben gücü gerekli olmaktadır. Bu asgari ölçü yok gibi ise o zaman çoğu kez danışmaya ihtiyacı olan kişiyi bir burjuva terapi uzmanına, grup terapisi ya da özel seans halinde derdini anlatmak üzere göndermekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Terapi başarılı olursa söz konusu kişinin korkusu eskiye göre daha azalacak. Kendisi halinden memnun kalacak ve bundan dolayı da toplumsal ilişkilerde çoğu kez daha kolay uyum sağlayacaktır. Söz konusu kişiyi bu ilişkilerin kendi üzerindeki egemenliği konusunda bilinçlendirmede korku işe yaramamıştır. Burjuva psikoterapisinin elinde bu momentin açılıp serpilmesi için kavramlar ve yöntemler bulunmadığı için korkunun ilerici etkisi kaybedilmiştir. Yukarıda birçok durumda benin güçlendirilmesinin kurtuluşla ilgili pratiğin bir şartı olduğunu söylemiştik. Ancak bu bir zaman sıralaması anlamında yorumlanmamalıdır. Önce ben güçlendirilecek, arkasından kurtuluş gelecek diye düşünülmemelidir. Her ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bana göre bu Marksist terapi uzmanlarının ve terapi gruplarının görevidir. Kendileri Marksist emansipasyon kavramını özne oluşu terapilerine dahil ederek bu birlikteliği uygulayabilirler. Bağlantı yerleri Marksizm ile psikoanaliz arasındaki teorik bağlamdan ortaya çıkacaktır. Bu bağlamı kısaca özetleyerek çizmeye çalışacağım. Teorik Marksizm insanın dış yapısı ve dinamiği ile yani onun içinde yaşadığı toplumsal ilişkilerle, insan ilişkilerini düzenleyen toplumsal yasalarla ve toplumun temelini oluşturan hareket yasalarıyla ilgilenir. Psikoanaliz insanın iç yapısı ve dinamiği ile ki biz bunu kısaca dış yapının öznel izdüşümü diye nitelendirebiliriz. İlgilenir. İnsanın emeğinden ayrı tutulması ve buna dayalı bütün toplumsal kurumlar ve yasalar dış yapıya aittir. Yabancılaşma, insan egemenliğinin şey egemenliği haline gelmesi ve toplumsal ilişkilerin yabancı ve kendi başına güçler halinde mutlaklaşması hep bu ayrılığa dayanır. Bu güçler tek tek insanlar tarafından, toplumu temsil eden kimselerde kişileşmiş olarak, tabii ilk önce anne ve babada algılanır. Bu noktada psikoanalize bir geçiş doğmaktadır. Çocuk yabancılaşmış toplumsal güçleri kendi anne ve babasının figüründe algılamaktadır. Bu güçleri kendi üst beninde içselleştirdiği için dış ve iç yapılar böylece ayrılmaz olarak birbirleriyle bağlanmıştır. İnsanın kendi toplumundan ayrılması o, es ile üst benin ayrılmasında yeniden cereyan eder. Toplumsal ilişkilerin kendi başlarına buyruk olması, üst benin istemlerini yükselttiği mutlaklık iddiasında kendini gösterecektir. Ve öznesiz kalmış insanın toplumsal güçler karşısındaki acizliği de nevrotik korkuda ortaya çıkar. Söz konusu insan kendilerine yansıtılmış üst ben aracılığıyla toplumsal zorları temsil eden kimselerden nevrotik olarak korkmaktadır. Marksist yönelimli bir psikoanaliz bu bağlamları anlaşılır kılabilir. Korku aracılığıyla belirmiş özgürlük istemine el atıp onu yalnızca ben güçlendirmesi anlamında değil, aynı zamanda özne olma anlamında da yorumlayabilir. Özne olmak ancak politik pratikte mümkün olduğu için hastaları politik çalışma konusunda yetenekli kılmak, Marksist psikoanalizin görevi olmalıdır. Bana göre bugün kapitalizmde aşırı psişik rahatsızlıklar yıkıcı bir tarzda yaygınlaştığı için söz konusu görev büyük önem taşımaktadır. Psikoterapi danışma yerlerinde tek tek analizlerde, grup terapilerinde ve duyarlılık alıştırmalarında yaşama çareleri arayan insanların sayısı her gün artmaktadır. Buraları bireysel acıların, kapitalizmdeki acılar olarak kavranabileceği yerlerdir. Rahatsızlıklarda saklı bulunan insanın başkaldırması politik mücadele halinde geliştirilmelidir. İnsanın kurtuluşuna ancak bu mücadeleyle erişebileceğiz. 4. Sol gruplardaki davranışlar üzerine psikolojik notlar. Bugün emansipasyon sorununa teorik ve pratik bir cevap bulmanın ne kadar önemli olduğunu sol gruplar içindeki davranışlar göstermektedir. Hem gruplar içindeki bireysel davranışlar hem de bu grupların birbirlerine olan davranışları açısından bu geçerlidir. Bu davranışların yalnızca psikolojik olarak açıklanamayacağı besbellidir. Ancak belli olan bir nokta daha vardır ve bu sorunların psikolojik bir yanı bulunmaktadır. Burada da söz konusu olan bu yandır. A. Burjuva ve devrimci kimlik arasındaki bireysel çatışma. Politik bakımdan solda olan zaten baştan itibaren çok zor bir durumda bulunuyor demektir. Onun ilk çocukluğundaki ana-baba çocuk ilişkilerine duygusal olarak kenetlenişi, mücadele etmek istediği toplum düzeniyle tekrar tekrar tepkisel bağlar kurulmasına yol açmaktadır. Emansipasyon sorunu kendisine özellikle koyu bir özdeşleşme sorunu olarak görünmektedir. Bununla söylenmek istenen şudur: hepimiz burjuva dünyasından geliyoruz. Bu dünyanın ahlakı, hayata bakışı, değer sistemi vesaire hep burjuvadır. Bu dünya duygusal olarak içimizde demir atmış ve içselleşmiştir. Bu içselleşmelerin tümü kimliğimizin çok önemli bir bölümünü oluşturur. Öte yandan devrimci çalışma bizden burjuva kimliğimizi bırakmamızı ve bunun yerine devrimci bir özdeşlik geliştirmemizi ister. Kimileri bir devrimci film gördükten sonra bir yürüyüş sırasında ya da odalarında yalnız oturup düşündükleri zaman belki güçlü bir devrimci kimlik sahibi olacaklardır. Tipik bir burjuva kimliğini de belki bir hastanede hasta olarak taşıyacaklardır. Ya da kendileri berberdeyken, örneğin berber içinde bayağı bir önyargının gizli olduğu bir şaka yapınca ve kendileri de her şeye rağmen bu şakaya güldükleri zaman. Ya da amirlerinin görüşme saatinde amir kendini haklı çıkarmaya çalışmak zorundayken kendilerini haklı çıkarmaya çaba gösterdikleri zaman. Ya da genel olarak iş yerinde çevrelerinde birçok gerici arkadaşları varken göze batan bir burjuva kimliğine bürüneceklerdir. Burjuva kimlikle burada kastedilen toplumun yukarıdaki durumlarda kişiye ayırdığı rolü otomatik olarak ve gayet normalmiş gibi üstlenmektir. Biz de bu role girmek çoğunlukla artık öyle tamamen sorunsuz ve kendiliğinden anlaşılır olmamaktadır. Bu arada vicdanımız rahatsız olmaya başladı ve aslında başka türlü davranmamız gerektiğini biliyoruz. Ne var ki korkudan dolayı bundan vazgeçiyoruz. Böyle durumlarda devrimci kimlik, burjuva rol beklentilerine boyun eğmemek ve onların yanlış olduğunu düşünüyorsak, korkuya ve pişmanlığa kapılmadan onları hesaba katmamak olacaktır. Bu duygusal açı burjuva ve devrimci kimliğin birbirinden ayrılması bakımından önemlidir. Burjuva davranış zorlamalarının irrasyonelliğini akılcı olarak kavramak ve bu davranışları entelektüel açıdan eleştirmek, burjuva kimlikten devrimci kimliğe geçiş için gerçi zorunlu bir şarttır. Ama bunlar hiç de yeterli olmuyor. Yoksa federal Almanya'da yüz binlerce devrimci olurdu. Duygusal olanla akılcı olan arasında sık sık ortaya çıkan bu açıklıklarda bizim özdeşleşme çıkmazımız belirmektedir. Entelektüel olarak temsil ettiğimiz devrimci kimlikle duygusallığımızda ifadesini bulan burjuva kimlik arasındaki ara pozisyonumuz işte burada görülüyor. B. Çatışmanın işlenmesi. Söz konusu bu çatışma kolayca sürekli davranış güvensizliğine yol açmaktadır ve birey bu tereddütlü durumun üstesinden gelmek zorundadır. Bana kalırsa burada belirleyici bir rol oynayan noktaya geliyoruz. Sol, emansipasyon sorununu sistematik olarak teorisine ve pratiğine sokmadığı sürece çatışma durumlarından doğacak korkular daha çok burjuva tepkisel karakter yapımızın anlayışı içinde işlenecektir. Bu mekanizmalara daha önce değinmiştik. Onun için burada tekrar etme ihtiyacı duymuyoruz. Açıktır ki bu bağlamda politik teorinin bir dogma olarak katılaşması merkezi ve ama aynı zamanda vahim bir rol oynar. Dogma insanı içindeki şüphelerden kurtarır, grup otoritesiyle rahatça özdeşleşmesini sağlar. Böylelikle gruptan yargılayıcı olarak duyulan aşırı korku da azaltılabilir. Dogmanın psişik güvenliğin esası olduğu yerde onun tehlikeye girmesine izin verilmez. Sonuç olarak başka türlü düşünenlerle çok şiddetli bir hoşgörüsüzlük içinde mücadele edilir. Dogma bir grubun içteki sağlamlığını mümkün kıldığı ölçüde diğer gruplara karşı bir silah olarak kullanılır ama böylece de sol içindeki bölünmeleri daha derinleştirir. Dogma psikolojik karakteri bakımından burjuva dünyasına ne kadar çok aitse içeriği bakımından da bu dünyaya karşı verilen mücadele içinde o kadar çok ayaklanacaktır. Dogmatik karakteri içinde görülmektedir ki bu mücadele bütün politik haklılığının yanı sıra korkuya karşı koymada psikolojik bir işlev de taşır. Ancak söz konusu mücadele kendisine burjuva içerikli gelen her şeye karşı çıktığı zaman böyle bir işleve sahip olabilecektir. Bu arada grup içinde beliren genel duygusallıklara saygılı davranmak ve nezaket göstermek gibi geleneksel biçimlere de karşı çıkacaktır. Örneğin bir zamanlar el sıkarak selamlaşmak ya da şarkı söylemek, SDS, 60'lı yıllarda Federal Almanya'da ilerici üniversite gençliğini çatısı altında toplamış olan öğrenci örgütü, CN. İçinde hiç hoş görülmüyordu. Bu baskıcı atmosfer içinde Marksist ve psikoanalitik düşünce birikiminin yaygınlaşması talihsiz sonuçlar vermek zorunda kaldı. Çünkü sol otorite itiraz kabul etmez bir bilimsel kılık içinde ortaya çıktı. Birçok politik grup içinde ve özellikle psişik faktörün ciddiye alındığı, ancak amaca uygun bir emansipasyon kavramına göre işlemediği gruplarda adeta engizisyona benzer uygulamalar gelişti. Herkes herkeste burjuva kalıntıları aramaya başladı. Kişisel tartışmalar sorguya çekmeye benzedi. Büyük bir gayretkeşlik içinde başkalarının hataları arandı. Ele geçirilen burjuva ihtiyaçlar ve ideolojik sapmalar söz konusu kurbanın kişisel suçluluk nişanesi diye teşhir edildi. Aslında bir karşılıklı yardım aracı olan kişisel eleştiri, güç yaymak ve karşılıklı tahrip etmek için bir vesile oldu. Bireysel korku durumunun burjuva yapısı tıpatıp aynı kaldı. Sadece artık ortada burjuva yargıçlar yerine Oedipal baba rolü oynayan sol yargıçlar dolaşmaya başladı. İnsanın spontaneliğinin ve ihtiyaçlarının eskiden olduğu gibi dogmatikliğe yenildiği ve kovuşturmaya uğradığı böyle gruplarda parçalanma süreçlerinin işlemeye başlaması kaçınılmazdır. Bunlar güçlü ve ortak bir otoriter özdeşlikle yakalanamazsa grup domuz çiftliğine döner. Sonra da karşılıklı kavgaya tutuşmuş insanların savaş alanı olur. Her ikisinin de, yani otoriteye dayalı dayanışmanın da, kaosu andıran parçalanmanın da kökleri burjuva ruhunun yapısında ve bir yandan bu yapıdan, diğer yandan da politik istemlerden çıkan, çatışmayı emansipasyon anlamında işleyememekte yatmaktadır. Nevrotik korkunun gelişmesi ve hazmedilmesi konusunda daha önce yaptığımız açıklamalar nedeniyle açığa çıkan şu gerçeğin altını çizelim. Politik grup içindeki baskılar sarsılmaya ve yıkılmaya yol açacaktır. Birçok devrimci de psikoteröre dayanamaz hale geldiği için yarı yoldan dönmüştür. Bu sorunun şimdiki kapitalist ilişkilerimiz içinde hiçbir bakımdan çözülemeyeceğini biliyoruz. Ne var ki böyle diyerek kurtuluşla ilgili imkanlar hakkındaki soruya cevap vermiş olmuyoruz. Başta üstesinden gelinemeyecek bir çatışma bile çeşitli biçimlerde muhakeme edilerek işlenebilir. Çatışmaların hazmedilmesini gelecekte de burjuva ruhumuzun otomatik olarak monoton tekrarlar yapan mekanizmalarına terk etmek istemiyorsak, bireyin kurtuluşuyla ilgili tartışma sürdürülmelidir. Daha da fazlası, bu tartışma devrimci teori ve pratiğimizin bağlayıcı bir parçası haline gelmelidir. Kitabın sonu. 19 Kasım 1999.